Beşinci nota. Şu notada Avrupa fünunu ve medeniyeti eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için yeni Said harekat-ı fikriyede seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahat-ı kalbiyede emraz-ı kalbiyeye inkılap ederek ziyade müşkilata medar olduğundan bil mecburiye yeni Said zihnini silkeleyip muzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyeyi susturmak için Avrupa'nın şahs-ı manevisiyle bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun gelecek muhavereye mecbur olmuştur. İşte aynı manayı ki bu Mesnevi Nuriye'nin yazılış tarihleri 1920'den sonra 20-25 arası. Yine Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'nin başında orayı da okuyup beraber tevhid etmeye çalışalım inşallah. Birinci nokta diye ifade ederken şöyle bir bahis açıyor. Orayla irtibatlı olduğundan dolayı 40-50 sene evvel eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için, hakikatul hakayka karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi, çünkü aklı, fikri, hikmeti felsefiye ile bir derece yaralıydı, tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikate giden bazı büyük ehli hakikatın arkasında gitmek istedi diye ifade ediyor. Şimdi Üstad Hazretleri'nin şöyle hayatına kısaca bir nazar edelim. Onu bir anlamak ve idrak etmek noktasında. İlk 16 yaşına kadar olan bir medrese hayatı var. Yani bir medreseden bir medreseye, bir medreseden bir medreseye. En son Mehmet Celal Hazretleri'nin medresesinde Üstad Hazretleri'nin almış olduğu bir tahsil var. 3 aylık bir tahsil. İşte asıl tahsilim de o diye ifade ediyor. Ve 16 yaşına kadar Üstad Hazretleri almış olduğu ilk abisinden, daha sonra ta medresesinden, derken ta Mardin'e kadar. Yani o doğudaki birçok medreseye Üstad Hazretleri uğrar. Yani oradan oraya, oradan oraya. Ve birçok yani normal sıradan, seyir, mutat olarak takip edilen birçok şeyi medresede okutulan kitapları o sıraya da yani riayet etmeden 16 senelik zaman dilimi içerisinde kısa kısa zaman dilimlerinde 16 yaşına kadar kısa kısa zaman dilimlerinde Üstad Hazretleri birçok medresede okutulması gereken kitapların hepsini okur. Hatta abisine bidayette abisinden ders alırken nihayette de abisi ondan ders alır. Ve o yıllarda Üstad Hazretleri'nin ismi Saidül Meşhur'dur. Meşhur'dur. 16 yaşından sonra Üstad Hazretleri Van'a gelir. Van'da da yani 1887'li yıllara kadar Van'da kalır. Van'da kalır. Van'da kaldığı o yıllar içerisinde de işte devletin ileri gelen zevatıyla beraber olur. Yani Van valisi Hasan Paşa, Tahir Paşa, Ömer Ağa vesaire. Onlarla beraber olur. Yani ileri seviyede. Oradaki nedir? Büyük müderrislerle, alimle, ülemalarla beraber olur. Ve orada da ismi, yani isminin yanına, Said'in yanına bir isim daha, bir vasıf daha eklenir. Bediüzzaman olur. Üstad Hazretleri'nin Van'daki hayatında yapmış olduğu bir şey vardır. Van valisi Tahir Paşa'nın konağında kalırken onun kütüphanesindeki kitapları okur. O okumuş olduğu kitaplar içerisinde sadece İslami kitaplar değil, aynı zamanda Avrupa'nın fünunu ve felsefesiyle de alakadar olan eski klasiklerden veya felsefeyle ilgili diğer kitaplardan onların da talümünde bulunur yani. Talümünde. Daha sonra Üstad Hazretleri İstanbul'a gelir. İşte ondan sonra tekrar Doğu'ya avdet ettiği zaman da işte Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda ben orayı çok hızlı geçeceğim. İşte Horhor Medresesi bir dönem kışta olur. Talebelerini orada adeta savaşa hazırlar. Birinci Dünya Savaşı çıkınca talebelerle beraber savaşa iştirak eder. Bitlis'in Ruslardan işgalini önler. en nihayette de talebeleri şehit ola ola ola kendisi de Ruslara esir olur yani. Ve ta Kosturma'ya kadar götürülür yani. 2,5 sene kadar bir esaret hayatı vardır. O 2,5 senelik zaman dilimi içerisinde daha sonra firar eder. 3 aylık zaman diliminde de işte Polonya, Avusturya, Bulgaristan üzerinden İstanbul'a avdet eder. Yıl 1918'lerdir. Artık İstanbul'a gelmiştir. Üstad Hazretleri hem bidayette fikri olarak kitaplar üzerinden Avrupa'nın fünun ve felsefesiyle meşgul olur. Diğer taraftan da nedir? Esaretten dönüşte Avrupa'yı bir seyir ve temaşa eder yani. Ve zihninde dünyasında burada ifade ettiği işte ne dedi? Aklı, fikri, hikmeti, felsefiye ile bir derece yaralıydı, tedavi lazımdı diye ifade ederken geçmiş hayatında yaşamış olduğu bu gibi haller var. Bunları özellikle nazara verdim. Burada da aynısını ifade ediyor. Hayatını 3 ayrı bölüme ayırıyor. 1. Eski Said, 1925'ten önceki yıllar. 2. Yeni Said, 25'ten sonra 50'ye kadar olan yıllar. 3. bir Said dediği de 1950'den sonra. Dolayısıyla Üstad Hazretleri'nin Yeni Said, işte Eski Said'den Yeni Said'e dönüş o dönem ki, o dönemde artık geçmişe ait olan birçok şeyi atmak istiyor. Burada ben devamında çok ifade etmedim. 1919'larda İstanbul'da Darül Hikmetül İslamiye'de aza oluyor. Orada işte nedir Müslümanların dertlerine çareler ve çözümler, fetvalar. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fütuhul Gayb adlı eserini açıyor ve orada Abdülkadir Geylani Hazretleri Üstad Hazretleri'ne hasta sensin diyor. Sen kendine tabip ara diyor. Sen hastalığına çare bul diyor. Daha sonra İmam Rabbani'nin işte mektubatını açıyor. 74. ve 75. mektuplarda İmam Rabbani tevhidi kıble et diyor. Bir yerde olan her yerdedir, her yerde olan hiçbir yerdedir diye o mektuplarda geçiyor. Üstad Hazretleri işte ondan sonra tevhidi kıble kiminle olur? Acaba şunun arkasından mı, şunun arkasından mı, şunun arkasından mı? Geçmiş büyük İslam alimlerinin her birisine bakıyor. Her birisinin ayrı bir cazibedar yönü var. İşte orada devamında işte onu ifade ediyor. Sonra anladım ki tevhidi kıble Kur'an ile olur. Ve Kur'an'a kendisini tamamen raptı kalbediyor. 1926'dan sonra yani Van'a avdet edip Van'dan işte tevkif edilip Burdur, Isparta, Barla o şekilde 1950'ye kadar devam eden bir tecrit dönemi var ki hem sürgündedir, hem hapistedir, hem tecriddedir, hem nedir herkesten uzaklaştırılmakla beraber tarassut altındadır, bizzat gözlem altındadır. Böyle bir hayatı 1926'dan sonra geçer ve bu hayat tamamen Risale-i Nur'un eserlerinin yazıldığı, intişar ettiği, yayıldığı, talebelerin alabildiğine büyüdüğü, çoğaldığı, Hakaik-i İmaniye neşrinin bizzat yapıldığı nedir? Dönemlerdir. Şimdi şurada tekrar baştan alalım. Bu Eski Said ve Yeni Said'i anladıktan sonra Avrupa fünunu ve medeniyetiyle alakalı açtığı bir bahis var. Orada ne yapıyor yani Üstad Hazretleri'nin dünyasında? Tek tek okuyalım inşallah. Şu notada Avrupa fünunu ve medeniyeti Eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için tamamen değil. Yani okumuş, görmüş, işte biraz önce ifade ettik, Avrupa'dan dönüp geliyor, bizzat gözüyle de müşahede ediyor. Yeni Said, harekat-ı fikriyede seyrettiği zaman, artık kendisine ayrı bir mecra, ayrı bir yol çiziyor. Seyrettiği zaman bir şey oluyor. Ne oluyor? Avrupa'nın fünun ve medeniyeti, fenleri ve medeniyeti, o seyahat-ı kalbiyede, artık Üstad Hazretleri, evet, Risale-i Nur'un mesleği akıl ve kalp ittifakıyla giden bir yol. Yani İslami ilimler içerisinde akıl ve kalp. Fakat İslami ilimleri esas aldığın zaman kalp de ne yapıyor? Bir adım diğerlerinden öne çıkıyor. O seyahat-ı kalbiyede emraz-ı kalbiyeye inkılap ederek. Burası önemli. Burası önemli. Emraz-ı kalbiyeye ne inkılap ediyor? Avrupa'nın fenleri ve medeniyeti. Şimdi okuyacağız. Ne demektir onlar? Onları okuyacağız. O seyahatte kalbi hastalığa inkılap ediyor. O zaman bu kalbi hastalıktan ne olması lazım? Kurtulması lazım. Kurtulması lazım. Neden Avrupa'nın fünun ve medeniyeti kalbi hastalıkları netice veriyor? Aşağıda onu da ifade edecek. O seyahat-ı kalbiyede emraz-ı kalbiyeye inkılap ederek ziyade müşkilata, zorluklara medar olduğundan bil mecburiye, tamamen, mecburen yeni Said zihnini silkeleyip, artık zihnini tamamen ne yapacaktır? Silkeleyecektir. Muzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken. Bu iki kelime, iki ifade bize ışık tutuyor. Üstad Hazretleri kelimeleri, cümleleri rastgele kullanmaz. Bir, muzahraf felsefe ifadesini kullandı. İki, sefih medeniyet ifadesini kullandı. Neyi silkeliyor Üstad Hazretleri? Zihnini silkeleyip, muzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken, o zihninden iki şeyi atacak. Birisi muzahraf felsefe, ikincisi sefih medeniyet. Şimdi risaleleri açtığımız zaman onu göreceğiz. Avrupa'nın medeniyetinin temelini oluşturan iki felsefedir. İki felsefe. Bunlardan bir tanesi Yunan felsefesi, diğeri onun devamı olan, onun sistemli hale gelmiş şekli olan Roma felsefesidir. Zaten tarihte de bu iki felsefeden geri yoktur denebilir. Yunan felsefesi İsa Aleyhisselam'dan 400 sene önceye dayanıyor. 500 sene önceye dayanıyor. Yani 350 sene geriye gittiğiniz zaman Sokrat'ı görürsünüz yani. Sokrat zaten felsefenin babası olarak tarif edilir. Ondan önce var mı? El cevap var. Ama en önemlilerinden bir tanesini Sokrat olarak görürüz yani. İsa Aleyhisselam'dan sonra işte 4. asırda, 5. asırda ne vardır? Roma felsefesi vardır. Roma felsefesi Yunan felsefesini kullanır. Yani birisi Atina merkezlidir, Yunan felsefesi. Diğeri Roma merkezlidir, İtalya. Roma merkezlidir. Ne yapıyor? Roma felsefesi Yunan felsefesini kullanıyor. Devam eden süreçte Avrupa medeniyeti diye bir medeniyet ortaya çıkıyor. Ve bu medeniyetin fikri altyapısını bu iki felsefe oluşturuyor. Roma ve Yunan felsefesi. Üstad Hazretleri bu felsefeyi tarif ederken nasıl tarif etti? Muzahraf felsefe diye tarif etti. İçi tamamen boş. Hakikate dair olan bir şey yoktur. Yoktur. Saçma sapan fikirlerle dopdolu. Böyle bir felsefeden bir medeniyet oluşuyor. Oluşan medeniyeti burada tarif etti. Vasfıyla beraber kullanıyor Üstad Hazretleri. Sefih medeniyet. Sefaatten değil mi? Günahlardan oluşan, günahları terviç eden, günahları ortaya koyan, dalaleti ortaya koyan bir medeniyeti anlatıyor. Bunun ikisinin de ne yapılması lazım? Tamamen zihinden atılması gerekiyor ki kalbi hastalıkların hiçbirisi olmasın. Bu medeniyet böyle bir felsefeye dayandığından dolayı ne yapıyor? Kalbi rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. O medeniyetin şimdi esaslarını okuyacağız inşallah. Oradan daha iyi mevzuyu görmüş olacağız. Kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden. Burada ortaya bir şey çıkıyor. İşte Üstad Hazretleri müthiş bir analizci. Analiz yaparken tutup yani böyle bir şeye bütüncül nazarla bakmıyor. Yani bir yerde iyilik ve güzellik varsa onu tutup çekip alıyor. Fena ve fani adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var diyor. Tutuyor o fani adamın güzel sözünü alıyor. Bir bahçeye girdiğim zaman güzelini, iyisini intihab ederim diyor. Ha, o çirkinlere bakmam, iltifat etmem ama iyisine de ne yaparım? İltifat ederim, onu da çeker alırım oradan. Şimdi bakın aynısını ifade ediyor. Bu sefih medeniyeti ve müzahraf felsefeyi zihninden söküp atmak isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyeyi susturmak için Avrupa'nın şahs-ı manevisiyle, işte o fikir planında Avrupa ile olan bir konuşması. Bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun, gelecek muhabereye konuşmaya mecbur olmuştur. Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Şimdiye kadar bize anlatılan Avrupa birdir. Avrupa güzeldir, Avrupa şöyledir, Avrupa böyledir. Anlat. Ama içindeki o çirkinlikleri hep ne oldu? Saklandı. Onun için bir zamanlar Avrupa'ya tebaiyet noktasında müthiş bir şekilde ısrar vardı. Hatta din geriye atılıyor, tamamen devreden çıkarılıyordu. Avrupa, Avrupa deniyordu yani. İşte özgürlük vardır, hürriyet vardır, şöyle vardır, böyle vardır. Ama Üstad Hazretleri bunların hepsini tek tek ifade ediyor. İnsanlar hür oldular ama Abdullah'tırlar. Abdullah olmak kaydıyla hürriyetin olabilir. Diğer türlü olamazsın. Başka, kendi yürüyüşünü terk etti diyor. Başkasının yürüyüşünü de öğrenemedi. Garip bir yürüyüş haline geldi. Ne şöyle, ne böyle. Oysa öyle tarifler getiriyor ki, Avrupa'ya tebaiyet noktasında Japonlara iktida edeceğiz diyor. Avrupa'ya uymak noktasında Japonlara iktida edeceğiz. Ne yapmışlar Japonlar? Avrupa'nın güzelliklerini, sanatını, fenini almışlar. İki, kendi örf ve anaanelerinden de vazgeçmemişler. Vazgeçmemişler. Şimdi fen, ilim, nerede olursa olsun, yani Avrupa'daysa Avrupa'nın kendi öz malı değil ki, tam tersi. Hadis-i şerif nasıl ifade ediyor? Müminin yitik malıdır. Aslında ilim müminindir. Orada çıkmış, burada çıkmış fark etmez. Nerede olursan ol, onu alman icap eder. Alman icap eder. Ama bir şeyi de elinden çıkarmayacaksın. Ne yapmış Japon? Kendi örf ve ananesinden vazgeçmemiş. Peki bizim örf ve ananemiz nedir? İslamiyet. Kendi neslimiz, kendi aslımız, kendi ceddimiz. Geriye doğru gittik miydi? Bizim bütün örfümüzü, ananemizi oluşturan, ortaya koyan, hayat şekli haline getiren İslamiyet'in kendisidir. Öyleyse İslamiyet'ten vazgeçmemek kaydıyla Avrupa'nın işte o güzellikleri alınabilir. Zaten o güzellikler bizim yitik malımızdı. Bu yitik malları ne yapabiliriz? Alabiliriz. Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. İşte şimdi Üstad Hazretleri o analizi yapacak, o tarifi yapacak. Böyle körü körüne bir bakış sergilemiyor yani. Birisi, bir boyutu, bir tarafı var ki, İsevi'nin dini hakikiden, Hristiyanlığın dini hakikisinden ve İslamiyet'ten aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları. Bakın iki şey söyledi. Hem gerçek Hristiyanlıktan almış olduğu feyz, hem de İslamiyet'ten almış olduğu feyz. Avrupa'nın, bakın Rönesans hareketlerine gidin, Avrupa'da yenilikçi olan hareketler, yani Orta Çağ'ın o köhne şeyinden kurtulma dediğimiz süreç, yine Müslümanlardan olan etkilenmeyle başlıyor. Ta neresidir biliyor musunuz? Endülüs'tür. Bakın Endülüs Emevilerinden Avrupa istifade ediyor. Ne yapıyorlar? Endülüs'te Müslümanların açmış oldukları çok ileri seviyedeki okullarda çocuklarını okutuyorlar. O çocuklar Avrupa'dan geliyorlar, okuyorlar. Tekrar Avrupa'ya gidip ne yapıyorlar? Oradaki iyilikleri ve güzellikleri orada yayıyorlar. Bakın bir, İslamiyet'ten buradan feyiz alıyorlar. İki, kendi kaşifleri, kendi İslam nedir Müslüman memleketlerine gelip gidenler oradan istifade ediyorlar. Üç, Haçlı Savaşları'nı bilirsiniz. Bakın, onlar gezdikleri her bir yerden o istifadeyi almışlar. O zaman Avrupa'nın tekniği, sanatı, fenni, insanlığa faydalı olan ne kadar güzel şeyleri varsa, nereden besleniyor? Semavi iki dinden besleniyor. Birisi Hristiyanlık, diğerisi ise İslamiyet'in kendisi. İsevi dini hakikiden ve İslamiyet'ten aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları, insanlık hayatına faydalı olan o sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden, fünunları takip eden Avrupa'ya hitap etmiyorum. Böyle bir yüzü var. O faydalı sanatları ne yapmışlar? Yaymışlar. Faydalı da olmuşlar. Şu anda bizim de hayatımızda onların o faydalı sanatlarının belki %80'i var yani. Her tarafta kullandığımız araçlardan tutun, evimizdeki diğer eşyalara varıncaya kadar bakıyoruz ki her birisinin temeli, aslı, esası oradan geliyor yani. Oradan. Philips, değil mi? Artık sanki Türkiye'nin yerli malı. Hollanda'nın ana malıdır kendisi. Memlekette Eindhoven işte. Gidin bakın görürsünüz. Adamın ilk başta kurduğu yerde şu anda müze halindedir. Her gelen orada ne yapar? Şehrin göbeğindedir. Asla ve asla bozmamışlar yani. Olduğu gibi orada duruyor. Gelenler de ne yapıyor? O geçmişi görüyorlar orada yani. Teknolojik harikalar. Belki Neye hitap ediyor? Yani burası zaten biziz diyor yani Üstad Hazretleri. Burası zaten, bu kısım zaten bizden istifade etmiş. Bizim malımız diye ifade ediyor. Belki felsefe-i tabiyenin zulmetiyle. Ha, bakın işte başa gitti. Başa gitti. Tabiat, şey, felsefenin bir boyutunu daha nazarımıza verdi. Yukarıda ne dedi? Bir, muzahraf. Boş. İki, tabi olan, felsefe-i tabiye dedi. Materyalizmi, maddeciliği esas alan felsefe. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Maddeyi işte okusak, devam etsek öyle ifade edecek. Her şey kendi nefsine maliktir. Her bir madde bizatihi vardır, mevcuttur ve ilahtır diyecek yani. Ve maddeye böyle bir kıymet, böyle bir ehemmiyet vermişler. Ve en nihayette ne yapmışlar? Uluhiyeti, Allah'ın varlığını ve birliğini inkar etme noktasına gelmişler. Maddeyi ilahlaştırmakla. Onun için materyalizm, maddecilik, dünyevicilik, sadece dünya, tek dünyalık, bütün hepsi bunun içerisinde var. Belki felsefe-i tabiyenin zulmetiyle, onun ruhlara, kalplere, gönüllere işte aksettirmiş olduğu bir karanlık var. Onun neticesinde işte emrazı kalbiye diyor, kalbi hastalıklar nelerdir? İmanın tersi olan şeylerdir kalbi hastalıklar. Medeniyetin seyyiatını, işte o tabi felsefeden ne çıkıyor? Medeniyetin günahları çıkıyor. Medeniyetin seyyiatını mehasin, güzellik zannederek, iyilik zannederek, beşeri sefaate ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Bu Avrupa ne yapıyormuş? Avrupa'nın bu ikinci yüzü ki, Üstad Hazretleri dışı süs, içi pis diye ifade ediyor. İşte o pis olan yüzü ne yapıyor? Bütün insanlığı sefaate, günahlara, iki, dalalete sevk ediyor. Dalalet fikridir. Demek ki bütün fikri bozukluklar da oradan çıkıyor. Sefaat amelidir. Ameli bütün yanlışlar da oradan çıkıyor. Zaten insanları ameli yanlışa yönlendirmek için fikri bozukluğu ortaya koy, o insan çok rahat bir şekilde o yanlış amelleri yapar. Yani bozuk fikri kendisine doğru olarak kabul edecek. O zaman ne yapar? Hayatta yanlış olmuş olur, günahlarla ayrıca olur. Ne dedi? Beşeri sefaate ve dalalete sevk eden, yönlendiren bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Şöyle ki, bismillah. O zaman o seyahat ruhiyede mehasini medeniyet ve fünun-u nafiyadan başka olan malayani ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahs-ı manevisine karşı demiştim. Avrupa'nın şahs-ı manevisini bize tarif ediyor. Avrupa'yı yine bizim nazarımıza verdi. Tek tek bunları. Tamamen felsefe, boş şeyler, malayani dedi, muzır, zararlı ve aynı zamanda muzır ve sefih, alçak olan nedir? Medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahs-ı manevisine karşı demiştim. Bu medeniyetin diğer ifadesi aynı zamanda deeniyettir. Alçalmaktır. Üstad Hazretleri yani derece-i melekiyetten derece-i kelbiyete düşüren diyor. Okuyacağız inşallah. Bir insanı meleklik derecesinden, affedersiniz, köpekliğe kadar düşüren bir medeniyet. Onun adı deeniyettir. Alçaklıktır yani. Yoksa medeniyet dediğimiz şey aslında nedir? Ahlakın, faziletin, iffetin, takvanın ne yapılmış olduğu? Esas alınmış olduğu bir hayat tarzıdır. Hayat tarzıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Yesrib'e hicret ettikten sonra Yesrib'in adı ne oldu? Medine. Medine. Bakın medeniyet o Medine'den geliyor. O Medine. Yani kelime karşılığı şehirli bir hayata geçiş. Kanunun, kaidenin, kuralın, esasların, prensiplerin vaz edildiği. Artık insanların nedir? Kendi başlarına hareket edemediği, rastgele hareket edemediği, kanunlarla, kaidelerle, kurallarla, hükümlerle yönetildiği bir hayat, şehirli hayat. Fakat yani İngilizce'deki karşılığı city olan bir hayat değil. O değil yani. City hayatı değil yani. Bu şekilde konuşacak olursak çok ne olur? Ruhsuz olur. Yani o maneviyattan mahrum olan bir hayatı konuşmuş oluruz. Ama onun ötesinde o kurallar, kaideler, ahlakı, fazileti ön plana çıkarmıyorsa, iffeti, ahlakı ön plana çıkarmıyorsa, bakın insanların insaniyete ait olan o kalbini, aklını, ruhunu yaratılış gayesine uygun yaşatmıyorsa, onları öne çıkarmıyorsa o medeniyet medeniyet değil. Peygamber Efendimizin işte bakın Medine-i Münevvere ifadesini kullanıyoruz. Nurlu Medine, nurlu şehir. O nurlu şehirde ne vardı? En güzel ahlaklar vardı. En güzel ahlaklar zirve yapmıştı. Zirve yapmıştı yani. Sahabeler her şeyde sıddıkiyeti temsil ediyorlardı. Bakın, hak, hakikat noktasında öyle mi? İstikamet noktasında hep bir numaraydılar. Hiçbir zaman kizbe dair şeyler onların yanından, yöresinden, sağından, solundan geçmiyordu. Üstad Hazretleri iki ayrı mal, hep iki ayrı dükkanda satılıyordu diyor. Birisi sıdkı, doğruluk ki, sıddıkiyet ki, sahabelerin dükkanındaydı. Diğerisi ise kizb, yalan ve yalana ait olan şeyler ki, müşriklerin dükkanında satılıyordu. Oradan buraya hiç gelmiyordu yani. Böyle bir temsiliyetti işte. Ahlakın zirve yaptığı öyle bir şehir hayatına Medine, öyle bir hayat tarzına da medeniyet. Nasıl bir medeniyet? Şer'i bir medeniyet. İslami bir medeniyet. İşte bu. Ama daha başka biri var ki, ne diyor? Mala yani, muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti. Hem zararlı hem alçak olan o medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahs-ı manevisine karşı demiştim. Bil ey ikinci Avrupa! İkinci Avrupa'ya hitap ediyor. Sen sağ elinle sakim ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki, bakın bir tarafta fikri altyapısı var, felsefe, diğer tarafta onun sistemleştirilmiş şekli var ki medeniyet diye ifade ediyorlar. Bunu birini bir elinde, birini de diğer elinde tutuyorsun, biri maziden geliyor, biri müstakbele, istikbale gidiyor, tutuyor, dava ediyorsun ki nasıl bir dava? Beşerin saadeti bu ikisiyledir. Mutluluk mu istiyorsun? Huzur mu istiyorsun? İşte şöyle şöyle şöyle bir hayat standardı mı istiyorsun? Bunun da olur diyor yani. Enteresan. Ve bunu da ne yapıyor? Müthiş bir şekilde. Her şeyiyle empoze ediyor. Ve öyle bir yayıyor, öyle bir yerleştiriyor ki ileride okuyacağız. Onun cazibedar hizmeti diyecek. Heva ve hevese. Ya. Öyle bir cazibedar hizmet ortaya koyuyor ki artık aklı başından giden herkes ona tamamen tabi oluyor. Tabi olunca işte içerideki olan o çirkinliği, öyle mi? İçerideki olan o sıkıntıyı, içerideki olan o zehiri göremiyor. Göremiyor. Bir hediye sunuyor. Fakat sunmuş olduğu hediyenin dışına baktığın zaman bal. İçine baktığın zaman zehir. Üstad Hazretleri nasıl tarif ediyor? Zehirli bir bal. Dolayısıyla ne yapıyor? Aklı başından giden ne kadar arı cinsinden şeyler varsa hepsini ne yapıyor? Oraya celbediyor. Tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisiyledir. Senin bu iki elin kırılsın. Bakın bir beddua var burada. Böyle bir şeye beddua etmek lazım değil mi? Bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin. Başını yesin. Bunlar devre dışı kalması icap eder. Üstad Hazretleri onu da ifade ediyor. İslamiyetin, şeriat-ı garrayı esas alan İslami medeniyetin inkişafı, büyümesi ve gelişmesi hali hazırda olan Avrupa medeniyetinin inkişafından inkişaf edecektir diyor. Yani Avrupa medeniyeti, bu sefih medeniyet bölünecek, parçalanacak, ortadan kalkacak ki senin İslami medeniyetin inkişaf etsin. Bu ne demektir? Yanlış gidecek ki doğru yerine gelsin. Doğru yerine gelsin. Buradan çirkinliği kaldıracaksın ki temizlensin, temizlensin. Temizlik olmuş olsun yani. Küfür çıkacak ki İslamiyet yerine gelsin. İman gelsin. Onun için la ilahe illallah deniyor. Bakın önce nefi var. Önce bir temizlik, önce bir parçalama var. Yoktur, ilah yoktur. Putperestlik, ateşperestlik, sanemperestlik, nücumperestlik, esbabperestlik, dünyaperestlik say. Ne kadar put cinsinden perestlik varsa bunların hiçbirisi yoktur. Önce bunların hepsini def ediyorsun. Sonra illa Allah diyorsun yani. Allah vardır diyorsun. İşte onun gelmesi diğerinin gitmesiyle olur. Avrupa medeniyetinin inkişağından inkişaf edecektir. O parçalanacak ki ne olsun? İslami bir medeniyet de kurulmuş olsun. Üstad Hazretleri onu da ifade ediyor. Bismillah. 1906'lı 7'li yıllarda İstanbul'a geldiği zaman işte El Eser Üniversitesi'nin rektörü Şeyh Vahid Efendi ile Sultanahmet Camii'nden çıkınca hemen karşı tarafın artık neresi bilmiyorum. Bir kahvehane veya kıraathane neyse bir çayhane. Orada bir beraberliği var. Sormuş olduğu bir soru var. Avrupa hakkında ve Osmanlı hakkında fikrin nedir? Üstad Hazretleri net cevap veriyor. Tereddütsüz. Osmanlı bir Avrupa'ya hamiledir. Yakında onu doğuracak. Avrupa bir Osmanlı'ya hamiledir. Yakında o da onu doğuracak. 1906'lı 7'li yıllar. 7'li yıllar. 1909'da meşrutiyet ilan ediliyor. İttihat Terakki hükümeti başa geçiyor. İttihat Terakki hükümeti nasıl bir hükümettir? Avrupa'yı bir hükümettir. Dini geriye iten, maddeciliği, materyalizmi, Avrupa'nın esaslarını öne çıkaran bir hükümettir. Aha Osmanlı'nın Avrupalılaşması başladı. O zamandan şimdiye kadar da devam ediyordu. Ve bütün empozeler hep bunun üzerineydi. Ama Allah'ın da bir kaderi var, Allah'ın da bir planı var, Allah'ın da bir programı var. Ne yapıyor? Onu geri teptiriyor yani. Geri teptiriyor. Bir taraftan Bediüzzaman Hazretleri çıkıyor, diğer taraftan başka zatlar çıkıyor vesaire. Dini yaymak, dini neşretmek en sıkıntılı dönemlerde ne yapıyorlar? Omuzlarına bir vazife olarak alıyorlar. Madem bu işte medreselerden gitti, bu tekkelerden gitti, zaviyelerden gitti, öyleyse bizler omuzumuzu alacağız ve bugüne kadar geliyor. Artık bugünlerde de ne yapıyor? Onların o empoze etmiş olduğu hayat belki fikren son bulacak yani. Son bulacak. Yarınki vaka bunun sonudur. Benim itikadımda, dünyamda böyledir yani. Böyledir yani. Üstad Hazretleri Deccaliyet'in dördüncü gününden bahsediyor. Dördüncü günü ki tarif ediyor. Hiçbir şey yapamaz. Sadece durumu muhafaza etmeye çalışır diyor. Dördüncü gün bu. Yarın bana göre dördüncü günün sonu, sonu. 14-15 senedir muhafaza ediyorlardı yani. Aman böyle gitsin de böyle de olur yani. Başka bir şey yapamıyoruz bari böyle gitsin. Şimdi o da kalmıyor. O da kalmıyor. Min şerri ma halak. Üstad Hazretleri bunu ebced ve cifir hesabıyla izah ediyor. Hep böyledir. Devamlı da böyle olması lazım. Meali halkın, yaratılanların şerrinden muhafaza edin kendisini, kendinizi. Üstad Hazretleri işare manasını veriyor. Aynı cümleyi kullanıyor. Halk apostrof ın yazılışı böyle. Halkın şerrinden kendinizi muhafaza edin. Herhalde özel isim oluyor değil mi hocam? Halk. Halk derken ne anlıyoruz biz? Efendim? Malum. He, malummuş. O zaman malumun ifadesi gerekmiyor. Muhafaza etmenin diğer şeklidir. Daha başka, Üstad Hazretleri net ifade ediyor. Bu millet hiçbir zaman iradesiyle Halk Partisi'ni başa geçirmeyecek. Direkt adıdır yani. Direkt adıdır. Artık daha mümkün değil, gelmez. Avrupa'nın sefahati artık yol bulamaz. Avrupa'nın felsefesi artık yol bulamaz. Avrupa'nın sinsi planları artık yol bulamaz. Ne oldu? Ondan sonra yeniden bir hayatın başlangıcıdır. Yolu bu. Üstad Hazretleri de onu ifade etti ya. Yani bir şey olacak, olduğu yerde olmaz yani. İnkişağından inkişaf eder diyor. Diğer türlü, diğer izahı da Avrupa için diyor. Avrupa bir Osmanlı'ya hamiledir, yakında onu doğuracak diyor. Ve Üstad Hazretleri Emirdağ layıkasında bu cümlesini izah ediyor. Bir gün gelecek diyor. Biri Avrupa'nın doğusunda, biri Avrupa'nın batısında iki İslam devleti oluşacak. İnşallah belki bu günler o günlere de bir basamaktır diye dua ediyoruz. Sen sağ elinle sakin ve dalaletli bir felsefeyi, sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisiyledir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin elini yesin diye ifade ediyor. Şimdi Üstad Hazretleri'nin yine o yıllarda görmüş olduğu rüyada kendisine sorulan bir sual var. O suale de vermiş olduğu cevap var. Bu Avrupa medeniyetini de yani hep burada işte ifadeler kullanıldı. Muzır dedi, işte sefih dedi, sakin dedi. Bunlar ne manaya geliyor? Onları da şuradan okumuş olalım ayrıca. Şurada kalsın, sıkıntı yok. Meclisten biri dedi, neden şeriat şu medeniyeti reddeder? İslami medeniyet, İslami şeriat, İslami kanunlar neden şu medeniyeti reddediyor? Hali hazırdaki medeniyeti niye reddediyor, niye kabul etmiyor? Kabul etmemesine sebep nedir? Dedim, çünkü beş menfi esas üzerine teessüs edilmiştir. Mesela bu. Beş tane menfi esası var. Prensip, kaide, kural. O medeniyet, o beş menfi kural üzerine bina edilmiş, kurulmuş. Ondan dolayı İslami medeniyet onu ne yapar? Reddeder, reddeder. Bir, noktayı istinadı kuvvettir. İslamiyet'te nedir? Kuvvete bedel haktır. Hakkında küçüğüne büyüğüne bakılmaz, hak haktır. Bir kadir ve kıymeti vardır yani. Kadir ve kıymeti vardır. Kim haklı ise o kuvvetlidir. Ama Sefi medeniyetin düsturu nedir? Kim kuvvetli ise o haklıdır. Ben söz söyledim diyor. Ben güçlüyüm. Ben yanlış da söylesem doğruyum diyor. Ve sen onun söylediği söze göre hareket etmek zorunda kalıyorsun. E bu nedir? Bu zulümdür. Ne dedi? O ise şe'ni tecavüzdür. Kuvveti öne çıkarırsan ne yapar? Bütün kanunları, bütün kuralları, bütün sistemleri, bütün hudutları ezer, çiğner ve geçer. Bütün hukuklara tecavüz eder. İki, hedefi kastı menfaattir. Bu şeyde benim menfaatim var. Başkasının da zararı mı var? Beni ilgilendirmez. Benim menfaatim olmuş, onun zararı olmuş. Onun zararı beni ilgilendirmez, alakadar etmez. Önemli olan benim menfaatim. Benim menfaatim mi var şu ülkenin yerle bir edilmesinde? Edin o zaman. Çocukların öldürülmesinde menfaatim var, öldürün o zaman. Sivilleri öldürmekte menfaatim var, öldürün o zaman. Hep böyle bakar. Kendi menfaati uğruna ne yapar? Her şeyi feda eder. Yeri gelirse ne olur? Elma kokulu gazlarla ne yapar? Çocukları, sivilleri, öyle mi? Her şeyi mahveder gider. Yeri gelir Hiroşima'ya bir düğmeyle yukarıdan aşağıya bomba atar. Ve Üstad Hazretleri 2. Dünya Savaşı'nı anlatırken bu medeniyet öyle bir kustu ki diyor, öyle bir kustu ki diyor, kurunu ulada, geçmiş asırlarda, orta çağda, yani o geçmiş asırlarda insanlığın işlemiş olduğu cürüm ve cinayetler ne varsa onların hepsini birden kustu diyor. İkinci Dünya Savaşı. Ve öyle cürümler, öyle cinayetler işledi ki onlara diyor isim bulunamayacağı gibi cezası da yalnız cehennemdir. Hep bu sefahatten çıkıyor. Hep bu felsefeden çıkıyor. Öyle sakat şeyler ki sadece bunu sana yapmıyor. Yapmıyor. Geçen bir baktım dikkatimi çekti yani. Şu ilme, gerçekliğine ve teknolojiye aykırı olarak kurulan Hristiyanlığın Engizisyon mahkemeleri var ya, sadece o mahkemelerde öldürülenlerin, idam edilenlerin, işkence edilenlerin sayısı 5 milyon civarında. Kendilerinden ya. Öyle ceza veriyor ki adam ölmüş. Adamı suçlu bulmuş. Mezarlıktan çıkarıyor, ceza veriyor, ondan sonra gömüyor. Ölen adama ne ceza vereceksin sen? Ölmüş gitmiş yani. Boğa böğürten işkenceleri var. Tutuyor adamı canlı canlı boğa şeklinde olan demirden sacların içerisine koyuyor. Ondan sonra da altından ateş yakıyor ve bağıra bağıra adam orada can verip gidiyor yani. Bunu orta çağda kiliseye bağlı olarak yapıyor o mahkemeler. Ne kadar bozuk, öyle mi? Ne kadar dalaleti, ne kadar sefaati ortaya koyan bir hal, bir durum yani. Hedefi kastı menfaattir. Bizde menfaate karşı nedir? Fazilettir, ahlaktır. Değil mi? O ise şe'ni tezahümdür. Bütün insanları zahmete sokmaktır. Zahmete sokmaktır. Hayatta düsturu cidaldir. Diğer menfi esas bu. Hayatta kalmak için, devam etmek için yapman gereken şey nedir? Mücadele. Herkesle mücadele edeceksin. Oysa birbiriyle boğuşanlar müspet hareket edemezler. Nasıl doğruluğu bulacaksın ki? Nasıl hayatını güzel yaşayacaksın ki? Mücadele içinde hayat hayat olmaz ki. İslamiyet'in esası nedir? Mücadeleye bedel, hayattaki düstur, teavün. Birbirinle yardımlaş. Yardımlaş. Onun için bakın, onlar ki gayba iman ederler. Sonra namaz kılarlar, ikame ederler. Sonra bak üçüncü, hemen yardımlaşma geliyor. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıklardan infak ederler, dağıtırlar ya. Cenab-ı Hak İslami prensip olarak üçüncü esası hemen orada tak diye vaaz ediyor. Nedir o? Yardımlaşmak. Ve bunu farziyet derecesine getiriyor. Bir müessese olarak, zekat müessesesi olarak önümüze koyuyor. Yapacaksın diyor bunu. Yapmazsan diyor, sen hayattaki o nizamı, intizamı, düzeni sağlayamazsın. Yukarıdan hürmet iner, şefkat iner. Aşağıdan ise ne çıkar? Hürmet çıkar yani. Hürmetle şefkat buluştu mu, o zaman ne yapar? Çok güzel bir hayat olur. Tam tersi, yukarıdan zulüm, aşağıdan isyan. Nasıl olacak bu? Olmaz işte. Nedir? Avrupa'daki birçok hadise var ki bunun örneğidir yani. O ise şeyni tenazudur, kavgalardır. Kitleler mabeyindeki rabıtası ahiri yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. Kitleler arasındaki, ırklar arasında, gruplar arasındaki nedir? Ben ırk olarak var isem sen yoksun. Benim varlığım senin yokluğunu gerektirir. Dolayısıyla sen olmaman gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Ya. Onun için kavga dövüş geliyor. Ne diyor? Ahiri yutmakla beslenen, diğerlerini yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. O ise şe'ni böyle müthiş tesadümler, çarpışmalardır yani. İslamiyet'te bunun yerine esas nedir? Birbirimiz arasındaki bağlar, rabıtayı dini, rabıtayı milli, rabıtayı vatani, rabıtayı imani. İmana dair bağları bir konuşalım değil mi? Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, dinimiz bir. Bu bağlar kopabilir mi? Mümkün değil, kopmaz yani. Böyle bir ve birlik içerisinde tutmanın yolu herhalde bu olması gerekiyor yani. Cazibedar hizmeti. İşte şimdi bunu tarif ediyor ya. Öyle cezbedici bir hizmet ortaya koyuyor ki Avrupa. Bununla işte aldatıyor. Bütün nefisleri o tarafa doğru çeviriyor yani. Heva ve hevesi teşci. Bakın, arzuları ve istekleri ne yapıyor? Heyecana getiriyor. Arzuları tatmin. Madem insana Allah bu özellikleri vermiştir, öyleyse insan bu özelliklerini istediği gibi tatmin etmesi lazım. Onların kaidesi. Bu hususta günahmış, harammış, helalmış, şuymuş, buymuş, hepsi hikaye. Bunların hepsini insan nedir? Bir odada istediği gibi işleyebilir, serbesttir. Ta ki diğerisini rahatsız etmesin. Arzuları ve istekleri tatmin noktasında. Daha başka bir şey söylüyor. Ve metalibini teshil. Ben tamam bir arzumu, bir isteğimi tatmin edeceğim ama bunun yolu yordamı nasıl olacak peki? Bunun levazımatını nasıl temin edeceğim? Merak etme sen. Ben onun gerekli olan hacatı, ihtiyacı ne varsa onları sana kolaylaştırırım. Şöyle yerler açarım. Oralarda sen bu gibi ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde giderebilirsin. Bu gibi ihtiyaçlar dediğin günahı kebairlerdir. Büyük günahlardır. Büyük büyük günahlardır. Bakın devamında ifade edecek. O heva ise, işte arzu ve istekler bu şekilde tatmin görürse, tutmuş kanun altına almış. Hollanda dedim miydi, işte serbestiyetin, özgürlüğün en zirvede olduğu ülke diye tarif ediliyor. Bunun diğer adı ne biliyor musun? Günahların kanunlarla çok rahat bir şekilde işlendiği yer demektir. Sen kanun koyarak günah işletince o helal mi oluyor? Tam tersine, öyle mi? Kendini mahvedecek, perişan edecek bir şeyi kanun altına almakla rahat bir şekilde işlenmesini sağlıyorsun ki ifade ediyor. O ise şe'ni, insaniyeti, insanlığı ne yapıyor? Derece-i melekiyeden, meleklik derecesinden insan böyledir. Aklını, kalbini, ruhunu, hissiyatını Allah'ın yaratılış, yani yaratmasının gayesinde kullandığı zaman ne yapacaktır? Bırak insani mertebe, meleki mertebeye kadar çıkacaktır. Derece-i melekiyeden derece-i kelbiyeye, affedersiniz köpekler gibi, indirmektir. İnsanın mesli manevisine sebep olmaktır. Ne kadar manevi duyguları ve özellikler varsa onların hepsini silmektir, mahvetmek ve perişan etmektir. Vicdanının yıldızlarını küsufa tutmaktır. Artık o vicdansızdır yani. Kalbi diye bir şey kalmaz. Evladına dahi şefkat etmez yani. Allah Allah. Çok farklı bir seviyeye geliyor yani. Onun için bakıyorsun ki böyle robot gibi olmuş yani. Allah muhafaza etsin. Bu medenilerin çoğu eğer içi dışına çevrilse, yani bunun bu sefaat ve günah tarafından bu şekilde yaşayanların eğer içi dışına çevrilse, kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir. İşte Mesnevi'nin sonunda Üstad Hazretleri oradaki Fihrist'te öyle ifade ediyor. Van'daki diyor, Norşin'de diyor, Seydan'ın meclisine gitsen diyor. Orada fukara kıyafetinde, görüntüsü insan ve fukara kıyafetinde, yani sıradan fakir fukara olan insanları, melekler ve melikleri göreceksin. Ama git diyor Paris'e. En yüksek, en ileri seviyedeki localarına çık. Oralarda insan suretinde, okuyorum, kurt, ayı, yılan, hınzır ve maymun postuna bürünmüş insanları göreceksin. Niye? Bu sefih medeniyet insanın meshi manevisine sebebiyet oluyor. Manevi olan boyutunu tamamen siliyor, hiçbir şey bırakmıyor. Yani. Mahvediyor, perişan ediyor. İnsaniyete dair hiçbir şey kalmıyor. İşte onun için bu medeniyeti hazıra, beşerin %80'ini meşakkate, şekavete atmış. Onunu mümevveh saadete çıkarmış. Vehmi, yani hakikatte olmayan, senin dünyanda var gibi olan, sanal bir mutluluk, sanal, hakikatte yok, olmayan bir saadet. Diğer onu da beyne beyne, tereddütlü, içi arada bir derede, o şekilde. Ama asıl saadet nedir, mutluluk nedir? Külle ya eksere saadet ola. Yani %80 olması lazım. %80. Bu ise ekalli kallindir. Yani %20. %20'nin de %10'u yalancı bir saadetle meşgul. %10'u ise beyne beyne kalmış. Diğerler %80'i dalalet vadilerinde gidiyor. Allah muhafaza etsin yani. Nev-i beşere rahmet olan Kur'an ancak umumun, lakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder. Hem serbest hevanın tahakkümüyle havaycı gayrı zaruriye, havaycı zaruriye hükmüne geçmiştir. Onlarda zaruri olmayan ihtiyaçlar zaruri hale gelmiştir. Şurada bir şey daha var, onu da okuyup bitireyim. Sonuç. Üstad Hazretleri en nihayette bize bir ölçü veriyor. Ortaya koyuyor. Diyor ki, şark husumeti İslam inkişafını boğuyor idi, zahir olduğu olmalı. Doğuya olan husumet, doğuya olan küskünlük İslamiyet'e. Doğu hem bizim memleketin doğusu hem de dünyanın doğusu. Dünyanın doğusu. Orta Asya. Öyle mi? İşte Orta Doğu. Alemi İslam. Alemi İslam'a olan küskünlük, küskünlük, bakın şark husumeti, İslam inkişafını boğuyor idi. İslamiyet'in büyümesine ve gelişmesine maniydi. Böyle bir küskünlüğün olmaması lazım. Zail oldu, olmalı. Artık bir uyanış başladı. 1900'lü yılların başında baktığınız zaman nedir? Müthiş bir şekilde kullanılmış. Biz Müslümanlar işte nedir? Osmanlı'nın aleyhinde şöyle böyle birbiri arasında müthiş bir şekilde şeyler geliyor. 1911'lerde olan birçok mağlubiyet hep bunun neticesidir. 10 farklı yerde açılan cephelerdeki mağlubiyetin bir neticesi de budur yani. Bunları ifade edelim. Boğuyordu, zahir oldu, olmalı. Yani bir Müslüman diğer Müslümana küsemez. Bir Müslüman devlet diğer Müslüman devlete küsemez. Tam tersi ne yapması lazım? Barış içerisinde, ittihat içerisinde olmalı. İttihadı İslam olmalı. Olması gereken budur. Sen olmazsan Allah musibetler de seni oraya getirir. Şu anda da biz o haldeyiz yani. Zahir oldu, olmalı. Peki daha başka? Garp husumeti. Garba olan, batıya olan küskünlük. Özellikle şu, Avrupa medeniyetinin ikinci yüzüne karşı. İslam'ın ittihadına, uhuvvetin inkişafına en müessir sebeptir. İslamiyet'in inkişaf etmesine ve aynı zamanda İslamiyet'in birlik ve beraberliği, ittihadı İslam'a en müessir, en kuvvetli, en sağlam sebeptir. Baki kalmalı. O zaman kaide neymiş? Avrupa'nın ikinci yüzüne küsmeye devam. Birbirimizin arasındaki olan küskünlükleri de ne yapacağız? Tamamen ortadan kaldıracağız ki o ittihat olmuş olsun. Bunun sonucu nedir? Birden o meclisten tasdik emareleri tezahür etti. Dediler, ümit var olunuz. Başında da ne var? Efendim? Ümit var olunuzun başında ne var? Evet. Evet, ümit var olunuz. Evet. Bu siyasi olan bir şey değil. Bu vatani, dini, milli ve Kur'ani. Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır. İnşallah. Subhaneke la ilmenena illa muallemtena inneke entel alimin hakim ve ahru davahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.